Ayrım 27, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 403. Sarkozy Türkiye'yi istemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Türkiye'ye bakışına ilişkin ayrıntılar da Wikileaks belgeleri arasında yer aldı. Yayınlanan belgeler ortaya koyuyor ki Sarkozy kesinlikle Türkiye'yi AB üyesi olarak görmek istemiyor. Türkiye'nin üyeliğine ilkesel olarak karşı çıkan Sarkozy ile ABD'li diplomatlar sürekli temas kuruyorlar. Türkiye'ye kapıların kapatılmasını istemiyorlar. ABD'li diplomatlara göre Türkiye nihayetinde AB üyesi olmasa da üyelik süreci devam etmeli. Bunun nedeni ise Türkiye'deki reform sürecinin ülkenin AB üyeliğinden daha önemli olması. ABD-AB reform sürecinin kopmamasını iki temel nedenle istiyor. İlki bu süreçte Türkiye'nin iç politikasında ABD için yararlı pek çok reformun önünü tıkayan ordu ve bürokrasinin ağırlığının azalacak olması. İkinci neden ise Türkiye'nin AB yerine doğulu ittifaklar arama riski. Bu iki nedenle Türkiye AB üyesi olamasa da sürecin içinde kalması gerekiyor. ABD bu konuda Sarkozy'yi ikna etmeye çalışıyor. Wikileaks belgeleri de temelde bu durumu ortaya koyuyor. İsrail ve ABD yanlısı. ABD'nin Paris Büyükelçisi Craig Stapleton'ın 10 Mayıs 2007 tarihinde yazdığı belgede çiçeği burnunda başkan için içtenlikle Amerikan ve İsrail yanlısı olan Sarkozy, Türkiye'nin AB üyeliğine kesinlikle karşı deniliyor. Belgede Sarkozy'nin aklında Orta Doğu, Kuzey Afrika ile Fransa'nın bağlarını arttıracak ve Türkiye ile İsrail'i de içine alacak bir Akdeniz Birliği projesi olduğu anlatılıyor. Bu iki bilgi yan yana gelince İsrail'den uzaklaşan Erdoğan'ın Sarkozy ile de karşı karşıya gelmesi daha anlaşılır hale geliyor. ABD'li diplomat telgrafında dış politika deneyimi zayıf olan Sarkozy, Türkiye ile müzakerelere devam edilmesi gerektiği konusunda ikna edilmeli yorumunda bulunuyor. Stapleton, Sarkozy'ye yakın Luke Ferry'nin ABD'li diplomatlardan Sarkozy'nin Türkiye'nin AB üyeliğine muhalefet etmekten vazgeçirilmesini istediğini söylerken şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Luke Ferry, Sarkozy'nin Türkiye'nin AB üyeliğine olan muhalefetini değiştirmeye çalışmamız için bize ısrarcı oldu. Sarkozy'nin kendisini siyaseten Türkiye'nin üyeliğine muhalefet etmekle özdeşleştirdiği düşünülünce bu konudaki inancının değişmesi imkansız görünse de onu seçim sonrasında söylemini yumuşatmaya, katılım müzakerelerinin devam etmesine imkan tanımaya ve en azından bu aşamada kapıyı dramatik biçimde tamamen kapatmamaya ikna etmeye çalışmalıyız. Diplomat Sarkozy'nin nihai fikri değişmese de Türkiye'nin müzakereye devam ettirilmesi için ikna edilmesini öneriyor. ABD'nin Paris Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Josiah Rosenblatt'ın yazdığı 15 Mayıs 2007 tarihli belgede de çok önemli tespitler var. Belgede Sarkozy ile Blair'in görüşmesine dair notlar yer alıyor. Bu notları Amerikalılara İngiliz meslektaşları veriyorlar. Notlarda Sarkozy'nin Akdeniz Birliği önerisi hakkında Britanyalıların Fransa'nın Türkiye sorunuyla başa çıkmak için bulduğu bir yol yorumunda bulundukları yazılı. Aynı telgrafta Blair'in Türkiye ile sonucu ne olursa olsun müzakerelere devam edilmesi görüşünde olduğu, çünkü müzakereleri başlı başına değerli saydığı yazıyor. Kısacası Türkiye'nin masada oturması yemek yemesinden daha önemli. Britanyalı diplomatlara dayanılarak verilen bilgilerde Sarkozy'nin Blair'a açıkça Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu söylediği aktarılıyor. Britanyalı diplomatın ağzından da önemli bir yorum yapılıyor. Hiç ev Birleşik Krallık olarak Sarkozy'nin 26 Haziran'da Türkiye ile yeni müzakere başlıkları açılması konusunda sorun çıkarmasının siyasi bir çıkar sağlamayacağı ve eğer bunu yaparsa da etkisinin Brüksel'e yansımayıp sadece Paris'te sınırlı kalacağını umduklarını söyledi. Bu satırlar Britanya'nın Sarkozy'den Türkiye'nin AB üyeliğine Avrupa genelinde değil Fransa'nın içinde politika malzemesi haline getirmesini beklediğini gösteriyor. Yine aynı telgrafta Akdeniz Birliği'nin AB üyesi olamayacak Türkiye için Sarkozy'nin geliştirdiği bir alternatif olduğu vurgulanıyor. Ancak Doğu Avrupa'yı eline alan Almanya'yı Fransa'nın Akdeniz Birliği ile dengelemeye çalıştığı fikri hem Amerikalılar hem Britanyalılar tarafında kabul görüyor. Kapıyı kapatmayın. ABD'nin Paris Maslahat Güzarı Thomas J. White'ın yazdığı 18 Mayıs 2007 tarihli belgede ABD'li diplomatların ikna çabalarına Sarkozy'nin yanıtı var. Sarkozy bedeli ne olursa olsun 70 milyon Müslümanın Avrupa'ya sokulmasına ve bu yolla tarihi Avrupa kimliğinin sulanmasına karşı olduğunu ifade ediyor. Sarkozy seçim kampanyasının en önemli temasına başvurarak Türkiye'nin AB üyeliğinin yeni bir göçmen tartışmasını alevlendireceğini ABD'li diplomatlara söylüyor. White Sarkozy'nin Türkiye Küçük Asya'dadır, Avrupa'da değil teziyle kendilerini karşıladığını belgede aktarıyor. Aynı belgede ABD Başkanı Bush'un Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin görüşü şöyle aktarılıyor. Başkan Bush, Türkiye'nin AB'ye katılımının sadece AB tarafından karara bağlanacak bir konu olduğunu kaydetmekle birlikte yine de Sarkozy'yi erken ya da dramatik bir şekilde kapıyı kapatmamaya ikna etmeye çalışmalı. Zira bu aşamada bir karar vermemek, Türkiye'nin kendi iç reformlarının kesintiye uğramadan devamı açısından vazgeçilmez önem taşıyan katılım müzakerelerinin sürmesine imkan verecektir. ABD Başkanı, Türkiye nihayetinde AB'ye giremese de iç reformlarının devam etmesi için kapının açık tutulması gerektiğini vurguluyor. Nitekim ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Negroponte ile Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Jean-David Levitt'in yaptığı görüşmenin anlatıldığı 22 Mayıs 2007 tarihli belgede şu cümleler dikkat çekiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Negroponte, bu konuda Türkiye'nin AB üyeliği, farklı fikirlere açık davranmaları ve en azından kapıyı tamamen kapatmamaları için Fransızlara ısrar etti. Daha önce söylediğimiz gibi ABD'li diplomatlar kapının kapatılmaması konusunda ısrarcılar. 3 Temmuz 2007 tarihli belgede ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu yöneticisi Robert Wexler'ın Türkiye'nin AB üyeliği için Paris'te yaptığı lobi çalışmasının notları var. Belgedeki notlarda Fransızların AB kimliği vurgusu ile Türkiye'nin AB üyeliğine itiraz ettikleri bilgisi yer alıyor. Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupalılık kavramını tartışmalı hale getireceği Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı Jean-Louis Falconi'nin ağzından dile getiriliyor. Görüşmede AB'nin kapısından dönmesi halinde Türkiye'nin doğuya yönelmesi olasılığı da bir tartışma konusu olarak gündeme geliyor. Avrupa Birliği'nin seçeneği AKP. Belgeler arasında en önemlisi ise 20 Temmuz 2007 tarihinde, başka deyişle Türkiye'deki seçimlerden sadece 2 gün önce ABD Helsinki Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Gregory Tom'un kaleme aldığı telgraf. Telgrafta AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Olly Rehn'in görüşleri yer alıyor. Rehn net olarak AB'nin Türkiye'deki seçeneğinin AKP olduğunu şöyle ifade ediyor. Rehn, 22 Temmuz genel seçimlerinin Türkiye'nin AB'ye zahmetli katılım sürecinde öngörülemeyen bir etki yapabileceğini söyledi. AKP reformların devam etmesini sağlamak için en iyi seçenekti ve tek parti hükümetleri koalisyon hükümetleriyle kıyaslandığında hem reformlar hem de iç politika beklentilerini yönetmek açısından en iyi sicile sahipler. Rehn, AKP'nin AB için önemini bu satırlarla açığa vuruyordu. Aynı belgede AB'nin dürüst bir süreç işlettiğini düşünenleri hayal kırıklığına uğratacak önemli ifadeler var. Olly Rehn hem Sarkozy'yi hem Türkiye'yi nasıl idare edeceklerini ABD'li diplomatlara şöyle anlatıyor. AB'nin Sarkozy'nin Fransız toplumuna imtiyazlı ortaklık meselesini AB'nin gündemine soktum demesine imkan verecek kararlar alması eninde sonunda gerekecek. Aynı zamanda Türklerin yönlerini değiştirmeden ilerlemeye devam etmeleri halinde AB konusundaki uzun vadeli hedeflerini hala kontrol edebileceklerini söylemelerine imkan verecek ifadeler de bu kararların metninde olmalıydı. Bu pek şık değil dedi Rehn, ama AB böyle işliyor. Nihayetinde belgeler AB'nin ve ABD'nin önceliği olan ekonomik ve siyasi reformların sürmesi için kapının hep açık tutulacağını gösteriyor. Sonunda üyelik olmasa da Türkiye hep kapı aralığından içeriği görecek, ama içeri girmesi biraz zor görünüyor. AKP'nin Kıbrıs politikası. Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan AKP iktidarına kadar Kıbrıs'ta bağımsız iki devleti tarif eden Taksim politikalarını savundu. Adanın kuzeyinde bir Türk devleti ve güneyinde Rum devleti olmak üzere Kıbrıs üzerinde çifte egemenlik politikası dünyada kabul görmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye dışında dünya devletleri tarafından tanınmadı. Türkiye adanın kuzeyinde işgalci bir güç olarak tarif edildi. Türkiye adına bir sorun olmasa da uluslararası camiada ifade edilen Kıbrıs sorunu esas olarak adanın Türkiye tarafından bölünmesi olarak tanımlanıyordu. Türkiye'nin adada savunduğu statükonun sembol ismi Rauf Denktaş'tı. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş adada Türkiye'nin tezlerini savunan kurucu devlet başkanıydı. AKP iktidarı 2002 yılından itibaren Kıbrıs politikasında değişikliğe gitti. Bu açıdan iki sürecin beraber yaşandığı söylenebilir. Biri AKP'nin, AB ve ABD'nin de desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirdiği kurumsal değişimdi. Türkiye'de Denktaş'la beraber adadaki bölünmeyi savunan kurumlar süreç içinde dönüştürüldü. AKP iktidarı Kıbrıs'ta bu dönüşümü Denktaş'tan tasfiye edilerek Mehmet Ali Talat'ın iktidar olmasını sağlayarak gerçekleştirdi. İkinci süreç ise Kıbrıs Rum kesiminin yaşadığı AB'ye üyelik süreciydi. AB birleşik bir Kıbrıs politikasını savunuyor, Kıbrıs'ı tek bir devlet olarak AB'ye üye yapmayı planlıyor. Bu nedenle KKTC'nin fiilen Türkiye'nin uzantısı bir devlet olarak tasfiyesini, bunun yerine Birleşik Kıbrıs içinde gerçekleşen bir federasyona dahil olmasını istiyordu. Rum kesiminin AB'ye üyelik süreci yaklaştıkça Kıbrıs sorununun çözümü olarak ifade edilen bu politika, Türkiye'nin AB üyeliğinin de gerekli şartı haline geldi. AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren Kıbrıs sorununun çözümünde AB'ye paralel politikalar savunuldu. Başbakan Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ertesi gününde, yani 4 Kasım'da Kıbrıs için Belçika modelini benimsediğini söyledi. 16 Kasım 2002'de KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Annan planı hakkında ilk kez konuştu ve plana destek verdi. Türkiye'nin yeni iktidarının tavrındaki değişim KKTC lideri Denktaş'ın da durumunu zorunlu olarak değiştirdi. Denktaş 27 Kasım 2002'de Annan planını müzakere edilebilir bulduğunu söyledi. Yeni Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış da AB ile müzakere tarihi alabilmek için Kıbrıs'a taviz verebileceğini ifade etti. Ancak süreç içinde yürüyen müzakerelerde Rauf Denktaş Rum tarafının pek çok talebine direniş gösterdi. AB'nin Türkiye ve KKTC'ye ilişkin beklentisi 28 Şubat 2003'e kadar müzakerelerin tamamlanmasıydı. AKP bu süreçte taviz verme konusunda elini sıkı tuttuğunu düşündüğü Denktaş'a baskı yaptı. AKP lideri Erdoğan 1 Ocak 2003'te yaptığı açıklamada açıkça Denktaş'ı eleştiriyordu. Denktaş ise Türkiye'nin baskısı devam ederse görevini bırakabileceği yönünde açıklamada bulunuyordu. Kıbrıs'ta da Denktaş'ı protesto eden ve Annan planını destekleyen kalabalık mitingler Denktaş'ı sıkıştırıyordu. 19-20 Ocak'ta Milliyet'ten Fikret Bila'ya konuşan Denktaş, müzakereleri anlaşmayla sonuçlandırması için baskı altında olduğunu anlatıyordu. Gerçekten de AKP lideri Erdoğan yıllar sonra başka bir anıyla hatırlayacağı Davos'ta yaptığı konuşmada Denktaş'ı çözüme engel olmakla suçluyordu. Denktaş adeta çözümün önündeki tek engel olarak hem AKP yönetimi hem hükümete yakın medya tarafından eleştirilirken o günlerde Denktaş'a destek veren Demirel de Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden nasibini alıyordu.
Bu ülkede en üst noktalara kadar, karar noktalarına kadar geldiniz. Soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımını KKTC'ye götürüp maç yaptırabildiniz mi? KKTC takımını Türkiye'ye getirip maç yaptırabildiniz mi?
Her iki tarafında baskılara rağmen uzlaşamadığı müzakerelerde 27 Şubat 2003 tarihinde Annan'ın revize edilmiş 3. planını referanduma götürmeme geldi. Taraflara 10 Mart'a kadar 30 Mart tarihinde yapılacak bir referandum önerisini değerlendirmeleri önerisinde bulunuldu. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 6 Mart'ta Türkiye'ye gelerek AKP lideri Erdoğan ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşmede bulundu. Görüşmede Erdoğan çözüm olursa kesinlikle AB'ye üye olacağız diye bir garanti yok. Ama kesin olan şu ki Kıbrıs çözülmediği sürece Türkiye AB'ye üye olamaz dedi. Ancak yapılan devlet zirvesinde Tayyip Erdoğan da fikir değiştirdi. Zira Asker ve Çankaya anlaşmanın bu haliyle onaylanmasına karşıydı. Zira 13 Mart'ta AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Günter Verheugen, ben bugüne kadar Kıbrıs meselesini bu kadar açık konuşabildiğim bir Türk hükümeti görmedim. Benim izlenimim Türk ordusunun hükümete Kuzey Kıbrıs yönetimine baskı yapması için yeşil ışık yakmaya hazır olmadığı şeklinde diyordu. Kısacası Verheugen hükümetin gücünün çözüm için yeterli olmadığını söylüyordu. AKP'nin ısrarı orduya takılmıştı. Nitekim 10 Mart'ta Annan'ın taraflar arasında düzenlediği Lahey zirvesinden sonuç çıkmadı. 16 Mart 2003 günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen AB'ye katılım anlaşmasını imzaladı. Artık Güney Kıbrıs AB üyesiydi. Törende Türkiye'de Yiğit Alp Ogan ile temsil edildi. 21 Nisan'da KKTC Yeşilat'taki sınır kapılarını açarken Rum tarafı da 10 Mayıs'tan itibaren kapılarını açtığını duyurdu. 14 Mayıs'ta ise Güney Kıbrıs'ta okullarda seçmeli Türkçe dersi okutulacağı açıklandı. 17 Mayıs'ta ise Türkiye Güney Kıbrıs vatandaşlarına kapılarını açtı. 29 Eylül'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da tartışmaya katıldı. Edelman, denktaş gelişmeye engel olmamalı. Kıbrıs'ın 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyeliğinden önce çözüm bulunmalıdır. Annan planını destekliyoruz, zaman kısalıyor dedi. Denktaş üzerindeki baskılar için dönüm noktası olarak belirlenen tarih artık Kıbrıs'ın AB üyeliğinin uygulamaya başlanacağı 1 Mayıs 2004'tü. Nitekim 5 Mayıs 2003'te AB Komisyonu'nun onayladığı Türkiye'ye ilişkin yıllık ilerleme raporunda ilk kez açıkça Kıbrıs sorunu çözülmeden Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağı resmen ifade edildi. Yine tarih olarak 1 Mayıs 2004 gösterildi. 14 Aralık 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen seçimlerde Mehmet Ali Talat başbakan oldu. Bu durum Kuzey Kıbrıs halkının denktaş ile aynı görüşe sahip olmadığını gösteriyordu. Talat AKP hükümeti ile oldukça uyumlu çalışan bir hükümet olacaktı. Nitekim ıslak imza davası kapsamında tutuklanan gazeteci Deniz Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ali Talat ile denktaşın nasıl tasfiye edileceğine ilişkin bir gizli görüşmesini yayınlamıştı. Tüm bu süreçte Annan planı referanduma götürüldü. Kıbrıs Türk kesimi ezici çoğunlukla plana evet derken Rum tarafı hayır dedi. Rum tarafı tek başına AB'ye girerken Kıbrıs sorunu tekrar buzdolabına kaldırıldı. Yaftalanmak istemiyor. AKP'nin Kıbrıs sürecinde Batı ile attığı adımlar ve bu uğurda ordu bürokrasi ile verdiği mücadele WikiLeaks belgelerine de yansıdı. Erdoğan'a bu konuda verilen ABD desteği 20 Ocak 2004 tarihli belgede şöyle ifade ediliyordu. Erdoğan Kıbrıs'ta 1 Mayıs'a kadar bir çözüme varılmasına, her ne kadar İslami terör kavramını reddetse de her türlü terörle mücadelede Irak'ta işbirliğine gitmeye, Ermenistan sınırının açılmasında Amerikan yönetiminden açık sözlü destek ifadeleri duymaya hazırlanıyor. ABD'nin Erdoğan'a Kıbrıs konusunda desteği belgede net olarak görünüyordu. Ancak aynı belgede Erdoğan için kullanılan öyle ifadeler vardı ki, dönemin büyükelçisi Edelman'a göre Erdoğan toplumda ABD'ye dönük olumsuz duyguları Amerikancı olarak yaftalanmadan aşmak istiyordu. Edelman'a göre Erdoğan'ın Kıbrıs politikası dahil dış politika hamleleri ABD menfaatleriyle uyumluydu. Edelman belgede durumu şöyle ifade ediyordu. Erdoğan ABD'nin desteğinin Türk ekonomisi ve AB ile ilişkiler için son derece önemli olduğuna inanıyor. Türklerde ABD'ye dönük olumsuz duyguların aşılmasını sağlamayı, bunu yaparken de Amerikancı olarak yaftalanmamayı istiyor. İkili ilişkilerin en zor zamanlarından biri olan Mart 2003'ten bu yana birkaç olumlu adım atmış olmakla birlikte, Türk hava sahasının Irak Savaşı için açılmasından bu yana bizimle çok içli dışlı bir görüntü vermemeye gayret ediyordu. Erdoğan, Irak'taki lokasyon güçleriyle ilişki halinde olunması gerektiğine inanıyor. İncirlik Üssü'nün değişimi konusunda kullanılması için ABD ile anlaşmış durumdadır. Türkiye'yi çözümsüzlük politikasından çıkarmaya girişen Erdoğan, bugün belki de daha fazlası için hazırlanmaktadır. Kendisi aynı zamanda Patrikhane'nin yeniden açılması hususunda önceki başbakana oranla çok daha ılımlı görünmektedir. Gerçekten de Erdoğan, verilen sözlerin tamamını tutmuş görünüyor. Zira Kıbrıs'ta referandumu gerçekleştirmek kesinlikle Erdoğan'ın başarısıydı. Nitekim 30 Aralık 2004 tarihli belgede de süreç Erdoğan'ın başarısı olarak şöyle tarif ediliyor. Erdoğan yarı profesyonel bir futbolcu çalımıyla ve yalaka danışman grubuyla beraber 16-17 Aralık tarihlerinde AB koridorlarını aşındırırken Avrupa'da yılın lideri olmaya aday biri gibi görünüyordu. Erdoğan önümüzdeki 10 yıl içinde hesaba katılması gereken bir bölgesel lider olarak Türkiye'nin Kıbrıs politikasını kıran, temel haklar alanında meclisten önemli reformların çıkarılmasını sağlayan bir isim olarak karşımızdadır. Aynı belgede Erdoğan'ın bu konuda mücadele ettiği kesimler şöyle tarif ediliyordu. Milliyetçi sağ ve ulusalcı sol Erdoğan'ı AB'den müzakere tarihi alabilmek için başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye'nin geleneksel çıkarlarına aykırı davranmakla suçlanmıştır. Milliyetçi muhalefetin söylemlerine paralel ima ve demeçler, AKP'ye kuşkuyla yaklaşan devletin önemli kurumlarının temsilcileri tarafından da Türk basınına yansıtılmıştır. Kıbrıs meselesinin Türkiye'de AKP ile milliyetçi muhalefet ve ordu bürokrasi ekseninin çatışması şeklinde geçtiği WikiLeaks belgelerinde açıkça görülüyor. Anlaşılan AKP yönetimi de meselenin böyle yansımasından oldukça memnun. Bu bakışın AKP'ye iç politikada verdiği mücadelede önemli bir dış destek sağlayacağı tartışılmaz. Milliyetçi ulusalcı diye tarif edilen muhalefetin bastırılması, bürokrasi ve TSK'da yapılan operasyonlar gibi konularda Batı'nın desteğini sağlamak için söz konusu kesimlerin özellikle dış politik alanındaki dirençlerine göndermeler yapıldı. Bu ruh hali 25 Mart 2005 tarihli belgede Kıbrıs meselesini de içine alacak şekilde ABD Büyükelçisi tarafından şöyle ifade edildi. Şimdilik AB'nin ve IMF'nin talep ettiği reformlar yeniden güç kazanan milliyetçilerin muhalefetiyle karşı karşıya kalacak ve hükümet zor konulardaki kararları ertelemeye çalışacak. Böylece değişime ayak direyen duruş hakim olacaktır. Karşılıklı işbirliği daha zor olacak, makul olmayan ABD taleplerinin Türk egemenliğini çiğnediği belirtilerek mesele daha hassas noktaya taşınacaktır. WikiLeaks belgeleri AKP için Kıbrıs'ın Gazze'den daha önemsiz olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Kıbrıs meselesi daha çok dışarının içerideki dönüşüme desteğinin sağlanması için bir dayanak noktası olarak görülüyor. Bunun için Kıbrıs'la denktaşa karşı egemenliği ABD'ye terk eden politikaların önü açılıyor. AKP Kıbrıs'ı kaybederken ihtiyacı olan desteği kazanmayı hedefliyor. Yine değişti. Ancak bu politikada 12 Haziran seçimlerinin ardından beklenmedik bir değişim yaşandı. Önce Güney Kıbrıs ve AB'nin dönem başkanlığı süresince Türkiye-AB ilişkilerinin dondurulacağı Davutoğlu ve Erdoğan'ın ağzından dile getirildi. Ardından Erdoğan eleştirinin dozajını artırarak AB'yi Kıbrıs konusunda samimiyetsiz olmakla suçladı. Erdoğan Türk kesiminin Annan planını kabul etmesine rağmen mağdur edildiğini dile getirdi. Erdoğan'ın çıkışları yıllardır Kıbrıs konusunda en keskin çıkışları yapan Mümtaz Soysal tarafından desteklendi. Erdoğan'ın Gata'da ziyaret ettiği Rauf Denktaş, "Görüyorum ki Kıbrıs davası emin ellerde," dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12 Haziran seçimleriyle birlikte yeni hükümeti kurduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini 19 Temmuz 2011 tarihinde KKTC'ye yaptı. Başbakanın KKTC çıkarmasına yanında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Bakanlar Ahmet Davutoğlu, Egemen Bağış ile İsmet Yılmaz da vardı. KKTC'de yaptığı açıklamaları çok tartışılan Erdoğan özetle şunları dedi. "Hiç kimse KKTC Türk'üne kölelik uygulaması yapamaz. Ne ambargo ne izolasyon uygulanabilir. Kıbrıs diye bir devlet yok. Rum kesimi ve KKTC var. Siyasi eşitlik temelinde bir federasyon olmalı. Kıbrıs sorunu çözülmeden Rum tarafının 2012'de AB dönem başkanlığını üstlenmesi halinde AB dönem başkanı da olsa Rum tarafıyla aynı masaya oturmamızı hiç kimse bizden beklemesin." Erdoğan'ın özetlediğimiz bu açıklamaları Türkiye'de de çok yankı buldu. Başbakanın denktaş çizgisine geldiğine dair yorumlar yapıldı. Tam da bu noktada şunları sormak gerekiyor. Türkiye'nin AB'ye verdiği sözü tutarak 30 Temmuz 2005 tarihinde Güney Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde imzaladığı Ankara Antlaşması'nı genişleten ek protokol ne anlama geliyordu? Kısacası Kıbrıs Cumhuriyeti 2005 yılında tanınmamış mıydı? Bu sorular hala yanıt bekliyor.
Kitabın sonu. 28 Temmuz 2012 Sayfa 415.